Ayrım 16, Hastane, Arthur Haley, sayfa 185. Joe, sizinle biraz konuşabilir miyim? Birinci kat koridorunda Pearson'ın heybetli karaltısı göründüğünden Lucy Granger de laboratuvara iniyordu. Kendisine seslenildiğini işiten yaşlı adam durdu. Bir şey mi vardı Lucy? Her zamanki homurtulu ve nezledi sesti ama genç kadın bu seste bir öfke belirtisi sezmeyince sevindi. Doktor Pearson'ın öfkeli bir anıyla karşılaşmamayı diledi. Evet Joe, hastalığımdan birini görmenizi istiyorum. Pearson her zaman içtiği prolarından birini yakmakla meşguldü. Yeterince ateşlendiğine güven getirince biraz daha çekiştirdi ve sordu. Derdiniz nedir? Hemşire adaylarımızdan biri söz konusu Vivian Loberton. 19 yaşında, kendisini tanır mısınız? Pearson başını salladı ve Lucy devam etti. Durumu beni biraz kuşkulandırıyor. Kemikte bir habis tümörden korkuyorum. Öbür gün biyopsi yapılacak, alacağımız doku size yollanacak tabii. Ama kızı da bir kere görmek isteyebileceğinizi düşündüm. Peki öyle olsun, kendisi nerede? Müşahede altına aldırdım, ikinci katta, onu hemen görebilir misiniz? Pearson onayladı, neden olmasın? Birlikte asansöre yöneldiler. Lucy'nin Pearson'dan istediği şeyde olağanüstü bir yan yoktu. Böyle bir durumda hastanın kanser olup olmadığına karar verecek kişi patolojik anatomi uzmanıydı. Bir tümörün teşhisinde ara sıra birbiriyle çelişen ve patoloji uzmanının iyi dengelemek zorunda olduğu çeşitli unsurlar rol oynardı. Ama habis kemik tümörlerinin teşhisi daha da büyük güçlükler çıkarıyordu ve Lucy bunların bilincindeydi. Dolayısıyla da laboratuvarda çalışan kişinin vakayı başından başlayarak izlemesi, hastayı tanıması, belirtileri tartışması ve röntgencinin görüşünü alması faydalıydı. Bütün bunlar kendi bildiklerine bir takım yeni şeyler katacak, teşhisinde yardımcı olacaktı. Asansöre doğru yürürken Pearson bir an durdu, ürperdi ve elini sırtına koydu. ''Sırtınız mı ağrıyor?'' diye sordu Lucy. Zaman zaman, zorlukla doğru, herhalde devamlı mikroskopa eğilmenin sonucu. Lucy ona kuşkuyla baktı. Neden bana uğramıyorsunuz? Size esaslı bir muayene ederdim. Pearson prosundan bir nefes aldı, sonra yüzünü buruşturarak güldü. Söyleyeyim Lucy dedi, sizin muayene ücretinizi ödeyemem. İkinci kata varmışlar, asansörden çıkıyorlardı. Bedava dedi genç kadın. Meslektaşlarımı inek gibi sağma yandısı değilim. Pearson ona yan gözle baktı. Demek psikiyatrlar gibi değilsiniz. Yok yok, hayır yok cevabını verdi Lucy gülerek. Onların kendi servislerinde çalışanlara bile fatura çıkardıklarını duydum. Doğru. Lucy Pearson'ı bu kadar rahat halde az görmüştü. Onlara bakılırsa bu da tedavinin bir bölümüymüş. İşte geldik. Lucy bir kapıyı açtı, Pearson'a yol verdi ve kapıyı ardından kapadı. İki kişilik özel sayılan bir odaydı bu. Lucy geçerken kapıya yakın olanı selamladı, sonra bir dergi okuyan ikinci yataktaki Vivian Loberton'a yöneldi. Genç kız onu görünce dergiyi hemen bırakmıştı. Vivian, işte Doktor Pearson. Merhaba Vivian dedi Pearson dalgın dalgın, Lucy'nin uzattığı klinik tablosunu alırken. ''Günaydın doktor.'' Vivian neden yatırıldığını merak ediyordu. Dizi yine acımıştı ama yatırılacak kadar ciddi gelmiyordu ona bu acı. Bir bakıma okulun alışılmış hayatından sıyrılmak hoşuna gidiyordu. Okuyup dinlenmek fena şey değildi. Mike telefon etmişti, olup biteni öğrenince biraz meraklanmış ve ilk fırsatta geleceğine söz vermişti. Lucy iki yatağı ayıran perdeyi çekti ve Pearson genç kıza ''Bana iki dizinizi de gösterin lütfen.'' dedi. Vivian yorganı açtı, geceliğinin eteğini kaldırdı. Pearson elindekini bırakmış, dikkatle bakıp yoklamak üzere eğiliyordu. Lucy genç kızın bacaklarında dikkatle gezinen kısa ve dört köşe parmakların hareketlerini izledi. Böylesine sert ve kaba birinden beklenmeyecek kadar yumuşak davrandığını düşünüyordu. Pearson'ın bastırmasıyla Vivian hafifçe ürperdi ve yaşlı adam başını kaldırdı. ''Acıdı değil mi?'' Vivian başıyla onayladı. Doktor Granger'ın raporundan aşağı yukarı 5 ay önce dizinizi bir yere çarptığınızı öğrendim.
Evet doktor.
Vivian her şeyi olduğu gibi anlatmaya çalışıyordu. Önce hatırlamadım, sonra düşündüm ve dizimin yüzme havuzunun dibine çarptığım aklıma geldi. Suya atladığımda çok derine inivermiştim birden. Çarptığınızda canınız acımış mıydı diye sordu Pearson.
Evet ama acı daha sonra dindi ve bir daha da düşünmedim. 2-3 gün öncesine kadar.
Teşekkür ederim Vivian. Lucy'ye işaret etti ve genç kadın yorganı Vivian'ın üzerine örttü. Filmler elinizde mi?
İşte.
Lucy Granger saydam bir zarf uzatıyordu. İlk seri bir şey göstermedi. Kasları görebilmek için biraz hafiflettik. Kemikte bir düzensizlik çıktı ortaya. Vivian ilgiyle onları dinliyordu. Bütün bunların kendisine ilişkin olması bir önemlilik duygusu uyandırıyordu onda. Pearson ve Lucy pencereye doğru yürüdüler. Patolojik anatomi uzmanı filmleri ışığa tuttu. İkinci filmi incelerken Lucy işaret etti. Şurada görüyor musunuz?
Evet, tamam.
Röntgen filmini incelerken tutumu hep alışkın olmadığı yerlerde gezen ve başkasının uzmanlık alanına geçen birinin tedirginliğini yansıtırdı. Gölgeler ülkesinde gölgeler. Röntgenci ne diyor?
Ralph Bell de kemikteki düzensizliği doğruluyor ama teşhis konabilecek kadar açık olmadığı görüşünde. Bir biyopsi yapmamız gerektiğini söylüyor.
Pearson yataktaki genç kıza döndü. Biyopsinin ne olduğunu biliyor musunuz Vivian?
Bir fikrim var cevabını verdi genç kız duraklayarak ama emin değilim.
Dersleriniz sırasında görmediniz mi?
Vivian başını salladı, bunun üzerine Pearson açıkladı.
Bakın ne olduğunu söyleyeyim size. Doktor Granger dizinizden bir parça doku alacak arızanın olduğu yerden. Bana yollayacak ve ben bunu inceleyeceğim.
Aksaklığın ne olduğunu anlayacaksınız böylece değil mi?
Çoğu kere anlayabilirim, evet.
Çıkmak için ayağa kalkmıştı, sonra duraladı ve devam etti.
Çok spor yapar mısınız?
Evet doktor, tenis, ski, yüzme, ata binmeyi de severim. Oregon'da çok binerdim ata.
Oregon ha diye tekrarladı yaşlı adam düşünceli. Sonra kapıya doğru dönerek peki Vivian dedi, şimdilik bu kadar.
Lucy de genç kıza gülümsedi. Daha sonra yine uğrayacağım.
Klinik tablosunu ve filmleri toparladı. Pearson'ın ardından çıktı. Kapı kapandığında Vivian ilk kez bir rahatsızlık, bir korku ürpertisi geçirdi. Odadan epey uzaklaştıklarında koridorda sordu Lucy.
Görüşünüz nedir Joe?
Kemikte bir tümör bulunabilir dedi. Hala düşünceli olan Doktor Pearson ağır ağır.
Evet mümkün.
Asansörün kapısına varmışlardı, durdular.
Habis bir tümörse bacağı kesmem gerekecek.
Pearson ağır ağır başını salladı. Birden çok yaşlı bir görünüş almıştı. Evet dedi. Aynı şeyi düşünüyordum.
11. Bölüm.
Viscount uçağı rüzgarda döndü ve alçalmaya koyuldu. Burlington havaalanının 1 numaralı pistine inecekti. Uçağın yaklaşmasını izleyen Dr. Kent O'Donnell havacılıkla tıp arasında epey benzerlik bulunduğunu düşündü. İkisi de bilimin ürünleriydi. İkisi de dünyanın hayatını değiştiriyor ve eski kavramları yok ediyordu. İkisi de bilinmeyen ufuklara, belli belirsiz seçilen bir geleceğe doğru yöneliyordu. Aralarında bir başka paralellik daha vardı. Havacılık da kendi buluşlarına ayak uydurmakta zorluk çekiyordu. O Donald'ın tanıdığı bir desinatör kısa süre önce şöyle demişti. Bir uçak havalandı mı modası geçmiştir bile. Bu Ağustos öğleden sonrasının yakıcı güneşinden korunmak için elini gözlerine siper eden doktor tıbbın da aynı durumda olduğunu düşünüyordu. Bir hastane, bir klinik hatta bir uzman yeni gelişmeleri asla günü gününe izleme imkanı bulamazdı. İstedikleri kadar çaba göstersinler. Deneyler, devamlı gelişmeler, yeni teknikler hep ilerideydi. Bazen yıllarca ileride. Bir adam günümüzde kendisini kurtaracak ilaç bulunmuş, hatta bazen sınırlı sayıda piyasaya sürülmüşken bile ölebilirdi. Yeni buluşların öğrenilmesi, yeni tekniklerin benimsenip kabul edilmesi için zaman gerekliydi. Cerrahi söz konusu olduğundan daha da gerçekti bu.
Bir operatör ya da operatörler grubu eskisinden çok daha etkili yeni bir teknikle insan hayatlarının kurtarılma yolunu bulabilirdi. Ama bu tekniğin genelleşmesine kadar başka doktorların da alışması ve ustalıklarını diğerlerine aktarması zorunluydu. Bazen bu iş çok büyük bir zaman alırdı. Örneğin kalp cerrahisi artık pek çok kişinin üstesinden geleceği bir yere varmıştı. Ama daha uzun süre ancak bir avuç doktor yeni usullere başvurmaya cesaret edebilecekti. Yeni olan her şey için bir de soru geliyordu akla. Bu usul iyi mi? Bu geliştirme akıllıca bir şey mi? Böyle bir gelişimi istemek doğru mu? Çünkü her değişim gelişim anlamına gelmiyordu. Tıp sık sık yanlış yollara sapmış, bir takım kuramlar tersine işlemiş, heyecan ve saplantı yüklü kişiler fazla acele etmiş, başkalarını da peşlerine sürüklemişlerdi. Bazen insanın kendi hareketini açık görüşlülük ve mantıklıca bir temkinlilik arasında sürdürmesi güç oluyordu. Üç eyalet gibi laf dinletmesi güç bir yaşlılar ve gelişme isteğiyle dolu büyük bir gençler yüzdesine sahip hastanede, üstelik her iki tarafta da değerli kişiler bulununca, o Donald gibi bir adam için her gün yenilenen sorun nereye ve kime bağlanmak gerektiğini kesin olarak anlamaktı. Uçağın piste konması ve motorlarının uğultusuyla bütün diğer sesleri bastırması onu düşüncelerinden ayırdı. O Donald motorların susmasını ve yolcuların inmeye başlamasını bekledi. Aralarında Doktor Coleman'ı görünce patolojik anatomi bölümü yeni şef yardımcısını selamlamak üzere ilerledi. Doktor Coleman iri yarı tunç rengi almış ve kalabalığı bir baş geçen hastane başhekimine elini uzatmış, kendisini karşılar görünce şaşırdı. ''Sizi gördüğüme sevindim.'' dedi o Donald. ''Joe Pearson gelemedi ama size hoş geldiniz demek için birinin burada bulunması gerektiğini düşündük.'' Açıklamadı. Joe Pearson alana gelmeyi kesinlikle reddedip Harry Tomaselli de şehirde bulunmayınca karşılama işini üstlenmek zorunda kaldığıydı. Tıklım tıklım dolu ve hamam gibi holü geçerken o Donald Coleman'ın devamlı çevresini süzdüğünü fark etti. Yeni gelenin bulunduğu yeri incelemeye başladığı izlenimine kapıldı. Belki bir alışkanlıktı bu ama iyi bir alışkanlık. David Coleman'ı kendisi de çok dikkatli bir incelemeye rahatlıkla katlanabilirdi. 3 saat süren uçak yolculuğundan sonra bile giysilerinde en ufak bir buruşuk görünmüyordu. Saç çizgisi kusursuz, saçları taralı ve sakalı tıraşlıydı. Şapka giymemişti. Bu da onu 31 yaşından daha genç gösteriyordu. Kentten daha ince yapılıydı. Yüz hatları belirgin, yüzü uzunca, çenesi kararlı bir kişinin çenesiydi. Koltuğunun altındaki evrak çantası görünüşüne hafif bir iş adamı havası katıyordu. Bu haliyle tam genç bir bilgindi. O Donald çantaların getirildiği tezgaha kadar yol gösterdi ona. İtişip kakışan kalabalığa daldılar. Her şeye rağmen uçak yolculuğundan nefret ederim. Coleman hafif bir baş işareti yaptı ve gülümsedi. Saçma sapan sözlerle boşuna vakit geçirmeyelim der gibiydi. Kolay kolay pes etmeyecek bir çocuk işte diye düşündü kentte. İlk rastlaşmalarında olduğu gibi çelik grisi gözleri dikkatini çekmişti. Bu gözlerin ardına sızmak için ne yapmak gerektiğini düşündü. Ayakta telaşlı kalabalığın ortasında hareketsiz duran Coleman çevresine bakıyordu. Bir hamal emir almış gibi diğer yolcuların seslenmelerine işaretlerini aldırmadan onlara doğru yürüdü. 10 dakika sonra Buick arabasını havaalanının yoğun trafiği arasında yöneten O'Donnell, ''Roosevelt Oteli'nde size yer bulduk.'' dedi. ''Rahat ve sakin. Sanırım hastane yöneticisi lojman hakkında size yazdı.'' ''Evet, bu yönde hemen harekete geçmek istiyorum doğrusu.'' ''Bir aksilikle karşılaşmazsınız.'' diyen Kent ekledi. ''Belki hastanede çalışmaya başlamadan önce oturacağınız daireyi seçmek ve dinlenmek için 1-2 gün izin yapmak istersiniz.'' ''Teşekkür ederim, sanmıyorum. Hemen çalışmaya başlamak istiyorum.'' Coleman terbiyeli ama kesin konuşmuştu. Ne istediğini bilen bir adamdı. Kararını verip bunu açıkladı mı kolay kolay döneceğe de benzemiyordu. O Donald, Joe Pearson ile David Coleman'ın nasıl anlaşabileceklerini düşünmeye koyuldu. yüzeyde her şey kapışacaklarını haber verir gibiydi. Ama böyle durumlar önceden kesinlikle kestirilemezdi. Bir hastanede birbirinden çok uzak kişiler bazen hayat boyu sürecek dostluklar kurabiliyorlardı. Şehre yaklaştıkça kendisini bekleyen şeyleri düşünmekte olan David Coleman içinde bir heyecanın yükseldiğini hissediyordu. Çok şaşırdı çünkü alışkın olmadığı bir şeydi bu. Genellikle karşılaştığı durumları soğukkanlılıkla benimserdi. Ama ilk kez bir hastanede önemli bir göreve getirildiği şu sıra kendi kendine bu insanca duygululuktan utanç duymanın hiç gereği yok dostum dedi. Sonra bu sessiz öz eleştiriye için için güldü. Eski düşünce alışkanlıklarından güç kurtulunduğu sonucuna vardı. Yanında oturan O'Donnell hakkında da kendi kendine bir takım sorular sordu. Operatörden bütün işittikleri çok iyiydi. Böylesine bilgili ve yetenekli bir adamın nasıl olup da yerleşmek için Burlington'ı seçtiğini düşündü. Onun da bir takım nedenleri var mıydı acaba? Belki sadece burada bulunmaktan hoşlanıyordu. Herhalde açık seçik ve sade seçmeler yapabilen, işleri fazla karıştırmayan ve komplekslerine kapılmayan kişiler vardı. Ya da Colvin böyle sanıyordu. O'Donnell bir traktörü solladı ve size elimden geldiğince 2-3 şeyden söz edeceğim dedi. Colvin terbiyelice cevap verdi. Rica ederim buyurun. Birkaç yıldır hastanemizde epey değişiklik oldu. O'Donnell ağır ağır kelimeleri seçerek konuşuyordu. Henry Tomaselli bunlardan ve de tasarılarımızdan söz edildiğini duyduğunuzu söyledi. Evet doğru dedi Colvin gülümseyerek. O'Donnell kornaya bastı. Önlerindeki araba yana kaydı, devam etti sözlerine. Sizin burada bulunuşunuz da önemli bir değişiklik anlamına geliyor. İşinizin başına geçince bir takım değişiklikler yapacağınızı sanıyorum. Coleman kısa süren ziyareti sırasında gezdiği laboratuvarı görür gibi oldu. Evet cevabını verdi. Evet bir takım değişiklikler yapacağımdan eminim. O'Donnell bir an sustu sonra daha da ağır devam etti. Elimizden geldiği sürece bu değişiklikleri sakin sakin hiçbir patırtıya meydan vermeden yaptık. Bazen de istediklerimizi gerçekleştirebilmemiz mümkün olmadı. Ben bir ilkeyi başının dinç kalması için feda edenlerden değilim. Yan gözler Coleman'a baktı. Bu noktanın açıkça bilinmesini isterim. Colvin başını salladı ama ağzını açmadı. O'Donnell devam etti. Size de elinizden geldiğince ikna etme yolunu deneyin derim. Fazla gürültü çıkarmadan hareket etmenizi, ağır topları gerçekten değecek durumlarda kullanmanızı iyi tutarım. Colvin görüşünü açıklamadan anlıyorum dedi. Aslında kendisine anlatılmak istenen şeyden emin değildi. Kararını vermesi için O'Donnell'ı daha iyi tanıması gerekiyordu. Başhekim hakkındaki ilk izleniminde yanılmış mıydı acaba? Pek çok benzerleri gibi bu da bir fırsatçı, bir kıç yalayıcı mıydı yoksa? Böyleyse kendisine başvurmakla yanlış kapı çaldıklarını kısa sürede anlayacaklardı. David Coleman, Burlington'da uzun süreli bir anlaşma yapmamaya karar verdi. Bu arada da O'Donnell kendi kendine bir takım şeyler soruyordu. Bunları söylemekle iyi mi etmişti? Coleman gibi bir adamın işbirliğini sağlamak onlar için büyük talihti. İlk andan cesaretini kırmak istemiyordu hiç. Ama O'Donnell'ın kafasını kurcalayan Joe Pearson sorunu ve yaşlı adamın Eustace Swain üzerindeki açığa vurulmuş etkisiydi. Kent elinden geldiğince Orton Brown'a sadık kalmak istiyordu. Geçmişte yönetim kurulu başkanı onu desteklemek için çok şey yapmıştı. O'Donnell ve Brown'ın Eustace Swain'den gelecek çeyrek milyonu arzuladığını biliyordu. Hastanenin bu paraya büyük bir ölçüde ihtiyaç duyduğu da tartışılmaz bir gerçekti. Bunu sağlamak için Joe Pearson'ı biraz yumuşatmak gerekiyorsa O'Donnell mantık çerçevesinde gerekeni yapmaya hazırdı. Ama hastanenin yönetim politikası nerede bitiyor, doktor olarak O'Donnell'ın sorumluluğu nerede başlıyordu? Kafasını kurcalayan bu soruydu. Er ya da geç aradaki sınırın nereden geçtiğine karar vermek zorunda bırakılacaktı. Kendisi de şu sıra politik bir oyun oynamıyor muydu? Öyleydi gerçekten. Yoksa Colvin'a bunları söylemezdi. İktidar insanı yozlaştırıyor diye düşündü. Kim olursa olsun, nasıl olursa olsun bundan kendini kurtaramaz. Coleman konusunu biraz genişletmeyi, ardından da genç adama her şeyi açıklamayı düşündü. Sonra bundan vazgeçti. Coleman yeni biriydi. O Donald'a soğuk ve çelik grisi gözlerin ardına sızamadığının açıkça bilincindeydi. Burlington'un merkezine kavrulan tozlu yollara güneşin altında gevşemiş asfaltta varıyorlardı. Bu iki Roosevelt Oteli'nin avlusuna soktu, bir kapıcı arabanın kapısını açtı ve arkadaki bavulları toplamaya koyuldu. Her şeyin yerli yerinde olup olmadığını anlamak için sizinle gelmemi ister misiniz diye sordu Kent. Coleman dışarı çıkmıştı, hiç gereği yok cevabını verdi. Sakin ama kesin bir cevaptı bu da. Güzel, öyleyse yarın sizi bekliyoruz, başarılar.
Teşekkür ederim.
Kapıcı kapıları kapadı. O'Donnell arabayı yeniden caddeye çıkardı ve saatine baktı. 2 olmuştu. Önce muayenehanesine uğramaya, oradan da hastaneye gitmeye karar verdi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 197.